Ayrım 15, sayfa 170. İnferis, mahveyilmez. Halenin ikinci sorgusu. Komiser Cengiz evin çalışanları Davut Efendi ve Fatma Hanım'ın soruşturmasından pek bir şey çıkmayınca olay yeri incelemesinde toplanan kanıtları tekrar incelemeye başlamıştı. Elde 3 ipucu vardı. Cinayette kullanılan tabancadan atılan mermi, P marka sigara izmariti ve köşkün antresinde saptadığı spor ayakkabı izleri. Laboratuvar sonuçları Mehmet H'yi öldüren merminin 9 mm subsonik mermi olduğunu doğrulamıştı. Laboratuvarda mermiyi inceleyen uzmanlar kullanılan susturuculu tabancanın büyük olasılıkla Glock 19 olduğu tahminini vermişlerdi. Komiser Hale H veya Emre F adına kayıtlı Glock 19 marka tabanca olup olmadığını araştırmış ama her ikisinin de kayıtlı bir silahı olmadığı ortaya çıkmıştı. P marka sigara izmariti hakkında elde iki bilgi vardı. Hale bu marka sigara içiyordu ve izmarit çok eski değildi. Evde çalışan çift Hale'nin evlatlıktan reddedildiğinden ertesi günü gelip eşyalarını topladığını ve bir daha köşke gelmediğini söylemişlerdi. Oysa bu izmariti düşünen ya da oraya koyan kişinin çok yakın zamanda evin içine girdiği anlaşılıyordu. Burada kanıtla kuşkulu kişi arasında bir tutarsızlık söz konusuydu. Komiser eldeki üçüncü ipucu olan spor ayakkabı izinin fotoğrafını spor ayakkabı satan internet mağazalarının reklam fotoğraflarıyla karşılaştırmaya devam ediyordu. Bütün ayakkabıların taban resmi yoktu. Olanlarıyla da bir benzerlik kuramamıştı şimdiye kadar. Aslında böyle bir benzerlik bulsa da işe yarayıp yaramayacağını bilmiyordu. Aniden çalan telefon komiseri daldığı düşüncelerden uyandırdı, ayizeyi kaldırdı. Başkomiser Hüseyin'in soğuk ve hafif sinirli sesine duydu. ''Bana bir uğra Cengiz.'' Masasında yığılı notları, tutanakları, dosyaları, fotoğrafları olduğu gibi bıraktı, odasından çıktı. Arkasından kapıyı kilitledi. Kimsenin odasına girip ortalığı karıştırmasını istemiyordu. Başkomiserin odasına geldiğinde onun asistanlığını yapan polis memuru Aysel'e baktı. Aysel komisere içeri girebileceğini işaret etti. Komiser odaya girdiğinde başkomiser sırtı kapıya dönük durmuş, açık pencereden dışarıya bakıyordu. Boğazını temizledi ve konuştu. ''Bir emriniz mi var amirim?'' Başkomiser bir süre daha sessiz kaldı, sonra komisere döndü. ''Cengiz, bu davada bir ilerleme yok mu kardeşim? Ne yaptın, ne durumdayız?''
''Çalışıyorum amirim, yavaş ilerliyor. Elimde bazı kanıtlar var ama...''
Sözünü bitiremeden başkomiser araya girdi. ''Cengiz, bu işi hızlandır, başımız belada. İçişleri Bakanı aradı, onu da yukarıdan aramışlar.'' İlk bulgulara göre evde çalışanlar şüpheli demiştiniz. Ben de Bakan Bey'e bu durumu arz etmişim. Ne oldu? Niye gecikiyor bu iş?
Amirim, evde çalışanları ikinci kez sorguladım. Bu cinayeti onların işlemediği kanısı uyandı bende.
İyi de sen demiştin çalışma odasında kadının ayak izleri var diye.
Haklısınız ama sonradan düşününce bunun normal olduğu kanısına vardım. Kadın evin çalışanı. Mehmet H'nin yanına bir şeyler götürmek için de girmiş olabilir. Ayrıca bir spor ayakkabının izleri olduğunu da arz etmiştim.
İyi de kardeşim, bunları başında düşünüp öyle konuşacaktın. Bakan şimdi soruyor, niye tutuklamadınız evde çalışanları diye.
Başkomiser oldukça sert bir tonda konuşmuştu. Komiser sessiz kaldı. Başkomiser devam etti.
''Bak kardeşim, işler çatallaşıyor. Basın bizi beceriksizlikle suçluyor. Herkes bu cinayete odaklanmış durumda. Bir an önce bu işi bitirin.''
Komiser yine sessiz kaldı. Karakolda görevli olanlar başkomiser sinirliyken söylediklerine yanıt verilmesinin onu daha da sinirlendirdiğini bildikleri için susmayı tercih ederdi. Başkomiserin konuştukça kendisini galeyana getiren bir yapısı vardı. Bu durumda en doğru tavır sessiz kalıp sakinleşmesini beklemekti. O da bu taktiği uyguluyordu. Başkomiser devam etti.
''Hızlanın ve bu işi bir an önce bitirin. Katil kimse ortaya çıkarın, bizi de basının elinden bir an önce kurtarın.''
''Emredersiniz amirim, izninizle.''
Komiser odadan çıktı, kapıda Aysel'le göz göze geldiler, birbirlerine durumun karışık olduğunu anlatan kaş göz işaretleri yaptılar.
Komiser Cengiz başkomiserin sert çıkışının ardından ertelediği bir hamleyi öne çekmeye ve haliyi bir kez daha ifade vermesi için karakola davet etmeye karar verdi. Zaman geçirmeden onu telefonla aradı. Hale ikinci kez ifade için çağrılmasına çok sinirlenmişti. Şiddetle itiraz ederek gelmeyeceğini söyledi. Komiserin bu durumda polis zoruyla getirtmek zorunda kalacağını açıklaması üzerine itiraz etmeyi bıraktı. Bir günlüğüne İstanbul'da olduğunu ve hemen öğleden sonra gelirse bu işi bitirmelerinin mümkün olup olmayacağını sordu. Komiserle saat 3'te buluşmak üzere sözleştiler. Komiser öğlen yemeğini karakolun yan tarafındaki lokantada çabucak yiyip masasına döndü. Bir saat kadar sonra hale gelecekti. İfadeyi sorgu odasında almayı planlıyordu. Dolabından uzun zamandır kullanmadığını kravatını çıkarıp taktı ve ceketini giydi. Tuvalete giderken onu gören arkadaşları "Hayırdır Cengiz komiserim, bu ne şıklık?" diye takıldılar. Komiser ne kadar düşünmemeye çalışsa da haleden etkilenmişti ve ona şık görünmek istiyordu. Sorgu odasını temizlikçilere bir kez daha temizletti, sandalyelerin tozunu aldırdı, sonra odasına gidip beklemeye başladı. Deneyimli bir komiser gibi değil, adeta liseli bir çocuk gibiydi. En zor konularda bile sakin kalmasını bildiği halde bu kez tuhaf bir biçimde heyecanlıydı. Zaman geçmek bilmiyordu, saatine baktı, 3'e geliyordu. Yoksa gelmeyecek mi diye söylendi. Sonra gözlerini kapatıp sakinleşmeye çalıştı. Böyle çocuk gibi davranarak cinayet sorgulaması yapılmaz. Sakinleşmeliyim diye kendine telkinde bulundu. O sırada telefonu çaldı. Polis memuru Aysel'di arayan. Cengiz Bey, Hale Hanım geldi. Sorgu odasına alın Aysel Hanım, geliyorum. Notlarını toparladı, kalemini cebine koydu, kitaplığın camını ayna olarak kullanıp son kez kendine baktı, saçını ve kravatını düzeltti, odadan çıktı. Sorgu odasının kapısını açtığında Hale'yi bütün güzelliğiyle karşısında buldu. Genç kadın ayakta cep telefonuyla konuşuyor, birilerine sert bir tonda bir şeyler anlatıyordu. Komisere şöyle bir göz ucuyla baktı, sonra başını çevirdi. Sevgilisiyle mi konuşuyor acaba diye merak etti komiser. Notlarını masanın üzerine koyarken bir kısmını yere düşürdü. Allah kahretsin diye söylendi alçak sesle. Hale telefonu kapatmış ona bakıyordu. Yere düşürdüğü kağıtları toplayıp masanın üzerine koydu ve hoş geldiniz Hale Hanım dedi. Hale hiçbir şey demeden soğuk bir tavırla baktı. Gözlerinde sen kim oluyorsun da beni ikinci kez çağırıyorsun diye sorar gibi bir ifade vardı. Buyurun oturun. Komiser sandalyeyi işaret etti. Hale kıyafetleri kirlenmesin diye adeta ucuna oturdu sandalyenin. Komiser de masanın öteki tarafındaki sandalyeye oturdu. İlk kez bu sandalye çok rahatsız gelmişti ona. Komiser önündeki notları sıraya koyduktan sonra çay, kahve ya da soğuk bir şey içer misiniz? Su alabilirim. Sanki onu da laf olsun diye alıyorum der gibi söylemişti. Komiser kapıyı açıp bir bardak su ve çay söyledi. Sonra yerine oturdu ve kağıtları önüne çekti. Hale Hanım, ilk sorgulamadaki eksiklikleri gidermek ve yeni gelişmeleri değerlendirmek için bir kez daha ifadenizi almam gerekli dedi. Hale hiçbir şey söylemedi. Komisere gereksiz bir açıklama der gibi baktı. Komiser not defterini açtı ve ses kayıt cihazını çalıştırdı. Sorguya başlamak için her şey hazırdı artık. Komiser ilk sorusunu soramadan kapı açıldı ve başkomiser sevimli bir ifade takılmış olarak yanında Aysel Hanım'la birlikte odaya girdi, Hale'ye doğru yürüdü. Hale Hanım, hoş geldiniz dedi ve genç kadının elini sıktı, sonra komisere döndü. Komiserim, Hale Hanım'ın ifadesini niçin sorgu odasında alıyorsunuz? O sanık değil ki, tanık, öyle değil mi? Komiser Cengiz yerin dibine geçtiğini hissetti, kadının karşısında küçük düşmüştü. ''Benim odam çok karışık durumda, pek uygun değildi.'' gibi bir şeyler mırıldandı. Başkomiser yine sevecen bir tonla konuştu. ''Benim odam müsait, benim dışarıda bir işim var, buyurun oraya geçelim.'' Hep birlikte kalktılar ve başkomiserin odasına geçtiler. Başkomiser Hale'ye bir şey içip içmeyeceğini sordu. Hale biraz şekerli kahve istedi. Aysel kahveyi söylemek için dışarı çıktı. Başkomiser de Hale'den izin istedi. Odadan çıkarken komiserin yüzüne bile bakmadı. Komiser kendisini aşağılanmış hissediyor, Hale'nin yüzüne bakamadığından önündeki kağıtlarla oyalanıyordu. Sorgu odasına girdiğinde Hale'nin telefonda konuştuğu ve azarladığı kişinin başkomiser olabileceği düşüncesi geçti aklından. Şu anda halenin kendisine bir böceğe bakar gibi baktığından emindi. Elindeki kayıt cihazını masanın ucuna yerleştirdi. Sonunda başını kaldırdı ve başladı sormaya. İlk ifadenizde babanızın sizi evden kovduğunu, bu yüzden ertesi gün eşyalarınızı almak için gitmenizin dışında, cinayetin öncesi ve sonrasında eve hiç gitmediğinizi söylemiştiniz.
Hiç gitmedim. Ben çok inatçıyımdır. Sanırım o huyum babama çekmiş. Ama artık gideceğim mecburen. Çünkü orada yaşamaya karar verdim.
Komiser elindeki kağıtlar arasından bir fotoğraf çıkarıp haliye gösterdi. Bu P marka bir sigara izmaritinin fotoğrafıydı. Bu sigara izmariti babanızın öldürüldüğü gün onun çalışma odasında bulundu. Davut Efendi sizin bu marka sigara içtiğinizi söyledi, doğru mu? Hale şaşırmış görünüyordu. İlk kez o kendini beğenmiş soğuk tavrını bir yana bırakıp olayla ilgilenmeye başlamış gibiydi. Kekeleyerek yanıtladı. Evet doğru, ben bu marka sigara içerim. Uzmanlar bu izmariti laboratuvarda incelediler. Tam zamanını belirleyemeseler de cinayet gününe yakın bir zamanda içilmiş bir sigaraya ait olduğunu söylediler.
Bu ne demek oluyor şimdi?
Komiser halinin telaşlanmaya başlamasından keyif alıyor gibiydi. Bilmiyorum, bunun ne demek olduğunu bana siz açıklayacaksınız. Hale ayağa fırladı ve bağırarak konuştu.
Bu saçmalık, ben o köşke ayak basmayalı aylar oldu.
Peki o zaman bu izmariti nasıl açıklayacağız?
Bilmiyorum, bu dünyada P marka sigara içen tek kişi ben değilim. Dahası belki de katil suçu benim üzerime yıkmak için bu izmariti oraya kasten bırakmış olabilir.
Halenin aldığında kırışıklıklar belirdi. İlk kez olayın ciddileştiğini fark ediyordu. Bu sigarayı içtiğini bütün arkadaşları ve şirketteki, bakanlıktaki herkes bilirdi. Tabii bir de Davut Efendi ile Fatma Hanım. Kendi kendisine söylenir gibi konuştu.
Haydi diyelim ki kendimi Ankara'da gösterip buraya geldim ve babamı öldürdüm. Cinayetten sonra o odada sigara içip izmaritini de oraya atmam mantıklı bir şey mi? Ben o kadar ahmak mı görünüyorum?
Komiser bu soruyu yanıtlamadı. Halenin o küstah, hiçbir şeye aldırmaz tavırlarının yerine bu telaşlı halinin almasından memnundu. Kadının düşüncelerini okumuş gibi sordu. Davut Efendi ve Fatma Hanım'a güvenir misiniz? Hale üzerindeki sıkıntılı hali henüz atamamış olsa da bu soruyu tereddütsüz yanıtladı. Kendim kadar güvenirim. Sadakatlerini birçok kez kanıtlamışlardır. Köşke taşınınca onları da yanımda tutmaya devam edeceğim.
Anlıyorum, yani onların bu cinayetle bir ilgisi olamaz diyorsunuz.
Öyle düşünüyorum.
Babanızın düşmanı var mıydı?
Bütün rakipleri düşmandı babama. Özellikle devletten aldığı işler konusunda.
İş dışında düşmanları var mıydı?
Sanmıyorum. En azından benim bildiğim kimse yok.
Siz olsanız bu cinayeti kimin işlemiş olacağından kuşkulanırdınız.
Bütün rakiplerinden kuşkulanırdım.
İyi de Mehmet E zaten işlerini tasfiye etmişti. Birisi onu öldürecek ya da öldürtecek olsa bunu daha önce ona rakip olduğu dönemde yapması daha mantıklı olmaz mıydı?
Haklısınız ama zaten ben de bu cinayete mantıklı bir taraf göremiyorum.
Komiser halinin kendisine hak vermesine memnun olmuştu. Kontrolü eline aldığını hissediyordu. Artık daha rahattı soru sorarken. Hale Hanım, sizce kimin çıkarı olabilir bu cinayetten?
Bilemiyorum.
Halenin sorulardan sıkıldığı, buna karşılık sigara meselesinden dolayı şüpheli göründüğü için kendisini tuttuğu anlaşılıyordu. Komiser bir süredir gündeme getirmekte tereddüt ettiği konuyu artık açıkça ifade edebilirdi. Bu cinayetten en büyük yararı siz sağlıyorsunuz Hale Hanım. Burada sustu ve kadının gözlerinin içine baktı. Söylediğinin yarattığı şok etkisini görmek istiyordu. Hale buz gibi bir ifadeyle onun bakışlarını karşıladı. Henüz pes etmiş gibi görünmüyordu. Sonra soğukkanlı bir ifadeyle konuştu.
Evet, ilk bakışta öyle görünüyor. Miras bana kalacak. Oradan bir bağlantı kurmak mümkün.
Doğru. Evlatlıktan reddedildiğinize ilişkin yazılı bir belge yok. Babanız sizi mirastan mahrum ettiğine ilişkin bir vasiyetname de bırakmamış sanırım. Bir anlık sinirle söylenen sözlerin yasal bir geçerliliği bulunmuyor. Bu durumda tek yasal mirasçı sizsiniz.
Hale hiçbir şey söylemeden sessizce önüne bakıyordu. Komiser Cengiz'in yorumları onu düşüncelerinden uzaklaştırdı. Dışarıdan bir yabancının şifreleri bilerek bahçeye ve oradan da köşke girdiğini varsaysak bile köpeğin havlamaması mümkün değil. Oysa Davut Efendi ve Fatma Hanım arka bahçede fide dikimiyle uğraşırken köpek havlaması duymadıklarını söylediler.
Evet, bir de tabanca sesi var, onu da duymamışlar.
Pencereleri kapalı bir odada susturuculu tabancayla atılan sapsonik kurşun sesinin bahçenin uzak köşesinden duyulmaması normaldir Ali Hanım.
O kadarını bilmiyorum tabii.
Komiser yüksek sesle akıl yürütmeye devam etti. Bu durumda cinayeti işleyen... Burada biraz sustu, biraz düşündü ve devam etti. Hem şifreleri bilen hem de köpeğin tanıdığı birisi.
Bu son cümleden sonra komiser yeniden Halen'in gözlerinin içine baktı.
Genç kadın herhangi bir tepki vermedi. Kısa bir süre ikisi de sessiz kaldılar. Komiser dosyasından antredeki spor ayakkabı izinin büyütülmüş fotoğrafını çıkardı ve Hale'ye uzattı. Bu fotoğraf cinayetten birkaç saat sonra köşkün antresinde çekildi. O gün öğlen yağmur yağdığı için köşke giren birisinin giydiği spor ayakkabılar antrede bu izi bırakmış. İzler evin içinde devam etmiyor. Köşke giren kişinin ayakkabılarını antrede çıkarmış olduğunu tahmin ediyorum. O gün eve girenler içinden bildiklerimiz arasında hiç kimse spor ayakkabı giymemişti. Ne yazık ki bu izlerden hareketle ayakkabının ne marka olduğunu henüz çıkaramadım. Ama yaptığım ölçümlerden 44 numara olduğunu tespit ettim. Bu ayakkabıların kime ait olabileceği hakkında bir fikriniz var mı? Hale fotoğrafa dikkatle baktı, bir süre düşündü. Komiserin bu tespitinden oldukça etkilenmiş görünüyordu. Bunu fark eden komiserin yüzünde gururlu bir ifade belirdi Hale.
Komiserim diye başladı konuşmaya. İlk kez komiserim diye hitap ediyordu. Bu değişim komiserin hoşuna gitmişti. Bu ayakkabının şeklini görsem belki bir fikrim olabilirdi. Ama bu izden giderek bir şey söylemem mümkün olamaz.
Burada durdu, biraz daha düşündü.
Yalnız dedi ve durdu. Komiser,
yalnız ne Hale Hanım diye sordu. Hale devam etti.
Emre'nin ayakları 44 numara.
Sonra da kendi kendine söylendi.
Yok canım, olamaz. Evin şifrelerini nereden bilecek ki?
Komiser defalarca sorduğu soruyu bir kez daha tekrarladı. Bu şifreleri babanız Davut Efendi, Fatma Hanım ve sizden başka bilen yoktu değil mi?
Hale biraz düşündü. Bir de Semra bilirdi ama o da öldü zaten.
Emre'ye de vermiş olabilir misiniz?
Hayır, vermedim. İlk ifademde de söylemiştim bunu zaten.
Bir sessizlik oldu, sonra komiser devam etti. Burada söylediklerinize ekleyeceğiniz bir şey var mı?
Hayır, yok.
Kayıttakilere bir itirazınız var mı?
Hayır, bir itirazım yok.
Tamam o zaman. Arkadaşlar bu kaydı çözüp tutanağa dönüştürecekler ve size imza için getirecekler. Adres, telefon gibi değişiklikler olması halinde bizi haberdar edin. Hale kalktı, çantasını aldı, komisere veda etti. Bu sorgunun ardından onda komisere karşı bir saygı uyandığı davranışlarından belli oluyordu. Hale çıktıktan sonra komiser notlarını topladı, kayıt cihazını aldı ve odasına döndü. Elindekileri masasının üzerine koydu, koltuğun arkasına yaslandı. Hale'ye doğrudan söylememiş olsa da onun cinayet günü Ankara'da olduğunu, hem uçuş listesi hem otel kayıtları hem de bakanlıktan aldığı bilgiler teyit ediyordu. Hale haklıydı. O izmariti suçu onun üzerine atmak isteyen birisi koymuş olabilirdi. İncelemeyi biraz daha derinleştirdikten sonra Emre'yi sorgularsa pek çok şeyi ortaya çıkarabileceğini düşünüyordu.
15. ayrımın sonu. Sayfa 180.